Ayrım 8.
Kısacası evrim teorisi bilim değildir. Bilime rağmen yaşatılan bir dogmadır. Evrimin iki ayaklılık çıkmazı. Şimdiye kadar ele aldığımız tüm fosil kayıtlarının yanı sıra insanlarla maymunlar arasındaki aşılamaz anatomik uçurumlarda insanın evrimi masalını geçersiz kılar. Bu uçurumların biri yürüyüş şeklidir. İnsan iki ayağı üzerinde dik yürür. Bu başka hiçbir canlıda rastlanmayan çok özel bir hareket şeklidir. Diğer bazı hayvanlar ise iki ayaklı olarak sınırlı bir hareket kabiliyetine sahiptirler. Ayı ve maymun gibi hayvanlar ender olarak örneğin bir yiyeceğe ulaşmak istediklerinde iki ayakları üzerinde kısa süreli hareket edebilirler. Normalde öne eğik bir iskelete sahiptirler ve dört ayakla yürürler. Peki acaba iki ayaklılık evrimcilerin iddia ettiği gibi maymunların dört ayaklı yürüyüşünden mi evrimleşmiştir? Hayır. Araştırmalar göstermiştir ki iki ayaklılığın evrimi hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Gerçekleşmesi de mümkün değildir. Öncelikle iki ayaklılık evrimsel bir avantaj değildir. Zira maymunların hareket şekli insanın iki ayaklı yürüyüşünden daha kolay, hızlı ve verimlidir. İnsan ne bir şempanze gibi ağaçlar arasında daldan dala atlayarak ilerleyebilir, ne de bir çita gibi saatte 125 km hızla koşabilir. Aksine insan iki ayağı üzerinde yürüdüğü için yerde çok daha yavaş bir biçimde hareket edebilir ve bu nedenle doğadaki canlıların en savunmasızlarından biridir. Dolayısıyla evrimin kendi mantığına göre maymunların iki ayaklı yürümeye yönelmelerinin hiçbir anlamı yoktur. Aksine evrime göre insanlar dört ayaklı hale gelmelidirler. Evrimci iddianın bir diğer çıkmazı ise iki ayaklılığın Darwinizmin aşama aşama gelişme modeline kesinlikle uymamasıdır. Evrimin temelini oluşturan bu model, evrimin bir aşamasında iki ayaklılıkla dört ayaklılık arasında karma bir yürüyüş olmasını zorunlu kılar. Oysa İngiliz paleoantropolog Robin Crompton, 1996 yılında bilgisayar yardımıyla yaptığı araştırmalarda bu çeşit bir karma yürüyüşün imkansız olduğunu göstermiştir. Crompton'un vardığı sonuç şudur. Bir canlı ya tam dik ya da tam dört ayağı üzerinde yürüyebilir. Bu ikisinin arası bir yürüyüş biçimi, enerji kullanımının aşırı derecede artması nedeniyle mümkün olmamaktadır. Bu yüzden yarı iki ayaklı bir canlı var olması mümkün değildir. İnsanla maymun arasındaki uçurum sadece iki ayaklılıkla sınırlı değildir. Beyin kapasitesi, konuşma yeteneği gibi diğer pek çok özellik de evrimciler tarafından asla açıklanamamaktadır. Evrimci paleoantropolog Elaine Morgan şu itirafta bulunur. İnsanlarla insanın evrimiyle ilgili en önemli dört sır şunlardır. 1. Neden iki ayak üzerinde yürürler? 2. Neden vücutlarındaki yoğun kılları kaybettiler? 3. Neden bu denli büyük beyinler geliştirdiler? 4. Neden konuşmayı öğrendiler? Bu sorulara verilecek standart cevaplar şöyledir. 1. Henüz bilmiyoruz. 2. Henüz bilmiyoruz. 3. Henüz bilmiyoruz. 4. Henüz bilmiyoruz. Sorular çok daha artırılabilir ama cevapların tek düzeliği hiç değişmeyecektir. Evrim, bilim dışı bir inanç. Lord Solly Zuckerman, İngiltere'nin en ünlü ve saygın bilim adamlarından biridir. 10 yıllar boyunca fosiller üzerinde çalışmış, titiz araştırmalar yürütmüş, hatta bilime yaptığı bu katkılar nedeniyle Lord unvanına layık görülmüştür. Zuckerman bir evrimcidir. Yani evrim konusunda yaptığı yorumların kasıtlı olarak aleyhte olabileceği düşünülemez. Fakat insanın evrimi senaryosuna yerleştirilen fosilleri 10 yıllar boyunca inceledikten sonra ortada gerçek bir soy ağacı olmadığı sonucuna varmıştır. Zuckerman bir de ilginç bir bilim skalası yapmıştır. Bilimsel olarak kabul ettiği bilgi dallarından, bilim dışı olarak kabul ettiği bilgi dallarına kadar bir yelpaze oluşturmuştur. Zuckerman'ın bu tablosuna göre en bilimsel yani somut verilere dayanan bilgi dalları kimya ve fiziktir. Yelpazede bunlardan sonra biyoloji bilimleri, sonra da sosyal bilimler gelir. Yelpazenin en ucunda yani en bilim dışı sayılan kısımda ise Zuckerman'a göre telepati, altıncı his gibi duyum ötesi algılama kavramları ve bir de insanın evrimi vardır. Zuckerman yelpazenin bu ucunu şöyle açıklar. Objektif gerçekliğin alanından çıkıp da biyolojik bilim olarak varsayılan bu alanlara yani duyum ötesi algılamaya ve insanın fosil tarihinin yorumlanmasına girdiğimizde, teorisine inanan bir kimse için her şeyin mümkün olduğunu görürüz. Öyle ki teorilerine kesinlikle inanan bu kimselerin çelişkili bazı yargıları aynı anda kabul etmeleri bile mümkündür. Peki evrimi savunan bunca bilim adamının bu dogmada bu denli ısrarlı olmalarının nedeni nedir? Neden aynı anda birçok çelişkili yargıyı kabul ederek, kendi elleriyle buldukları delilleri hiçe sayarak teorilerini yaşatmaya çalışmaktadırlar? Bunun tek cevabı, bu kişilerin evrimi terk ettiklerinde karşılaşacakları gerçekten korkuyor olmalarıdır. Evrimi terk ettiklerinde karşılaşacakları gerçek, insanın Allah tarafından yaratıldığı gerçeğidir. Bu ise sahip oldukları ön yargılar ve inandıkları materyalist felsefe açısından kabul edilemez bir düşüncedir. Bu nedenle hem kendilerini aldatmakta hem de kendileriyle işbirliği içindeki medyayı kullanarak dünyayı aldatmaktadırlar. Bulamadıkları fosilleri hayali resimler ya da maketler yoluyla üretmekte ve insanlara gerçekten evrimi destekleyen fosillerin olduğu izlenimini vermeye çalışmaktadırlar. Materyalist felsefeye kendileri gibi inanmış olan çeşitli medya kuruluşları ise bu hayali resim ya da maketleri kullanarak kitleleri aldatmaya, evrim masalını insanların bilinçaltına kazımaya çabalamaktadırlar. Ancak ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, gerçek apaçık ortadadır. İnsan bilinçsiz bir evrim süreciyle değil, Allah'ın yaratmasıyla bu dünya üzerinde var olmuştur ve dolayısıyla ona karşı sorumludur. Bu sorumluluğu kabul etmek istemese bile. Evrimin moleküler çıkmazı. Kitapçığın önceki bölümlerinde fosil kayıtlarının evrim teorisini nasıl geçersiz kıldığını anlattık. Oysa bunların hiçbirini anlatmayabilirdik de. Çünkü evrim teorisi fosiller yoluyla araştırdığımız türler arası evrim iddiasından çok daha önce çökmüştür. Teoriyi henüz ilk aşamada anlamsız hale getiren ise yeryüzündeki ilk canlı yaşamın nasıl ortaya çıktığı sorusudur. Evrim bu soru karşısında canlılığın tesadüfen meydana gelen bir hücreyle başladığını iddia eder. Senaryoya göre bundan 4 milyar yıl kadar önce İlkel dünya atmosferinde bir takım cansız kimyasal maddeler tepkimeye girmiş, yıldırımların, sarsıntıların etkisiyle karışmış ve ilk canlı hücre ortaya çıkmıştır. Oysa cansız maddelerin bir araya gelerek canlılığı oluşturabilecekleri iddiası, bugüne kadar hiçbir deney ya da gözlem tarafından doğrulanmamış, bilim dışı bir iddiadır. Aksine bütün bulgular bir canlının ancak yine bir başka canlıdan türediğini ispatlar. Her canlı hücre bir başka hücrenin çoğalmasıyla oluşur. Dünya üzerinde hiç kimse en gelişmiş laboratuvarlarda dahi cansız kimyasal maddeleri bir araya getirip canlı bir hücre yapmayı başaramamıştır. Evrim teorisi ise insan aklı, bilgisi ve teknolojisi sonucunda bile elde edilemeyen canlı hücresinin ilkel dünya koşullarında rastlantılarla doğduğu iddiasındadır. İlerleyen sayfalarda bu iddianın neden bilimin ve aklın en temel prensiplerine aykırı olduğunu inceleyeceğiz. Rastlantıların doğurduğu hücre masalı. Bir canlı hücresinin rastlantılarla oluşabileceğine inanan bir insan, aşağıda anlatacağımız buna benzer bir hikayeye de kolaylıkla inanabilir. Bu bir şehrin hikayesidir. Varsayalım ki bir gün çorak bir arazide kayaların arasına sıkışmış bir miktar kirli toprak, yağan çamurlar sonucunda balçık haline gelir. Balçık güneş açınca kayaların arasında kuruyup katılaşır ve şekillenir. Daha sonra kendisine kalıp görevi gören kayalar bir şekilde ufalıp dağılırlar ve ortaya düzgün, biçimli, sağlam bir tuğla çıkar. Bu tuğla senelerce aynı doğal şartlarla yanında kendisi gibi başka tuğlaların oluşmasını bekler. Bu bekleyiş aynı tuğladan aynı yerde yüzlercesinin, binlercesinin oluşmasına dek asırlarca sürer. Bu arada büyük bir şans eseri, önceden oluşan tuğlalarda hiçbir kayıp olmaz. Binlerce sene fırtınalara, yağmurlara, rüzgarlara, kavurucu güneşe, dondurucu soğuğa maruz kalan tuğlalar parçalanmaz, çatlamaz, başka yerlere savrulup dağılmaz. Aynı yerde ve aynı sağlamlıkta diğer tuğlaları beklerler. Tuğlalar yeterli sayıya ulaşınca rüzgar, fırtına, hortum gibi doğal şartların etkisiyle savrulur ve şans eseri yan yana ve üst üste planlı bir biçimde dizilip bir bina kurarlar. Bu arada tuğlaları birbirine yapıştıracak çimento, harç gibi malzemeler de doğal şartlarla oluşup kusursuz bir plan içinde tuğlaların arasına girer ve bunları birbirlerine kenetlerler. Bütün bu işlemler başlarken toprağın altındaki demir filizleri de doğal şartlarla şekillenip toprağın dışına uzanarak tuğlaların oluşturacağı binanın temelini atarlar. Sonuçta her türlü malzemesi, doğraması, tesisatıyla eksiksiz bir bina ortaya çıkar. Elbette ki bina yalnızca temelden, tuğladan ve harçtan ibaret değildir. Öyleyse diğer eksiklikler nasıl tamamlanmıştır? Cevap basittir. Binanın ihtiyacı olan her türlü malzeme üzerinde yükseldiği toprakta vardır. Camlar için gereken silisyum, elektrik kabloları için gereken bakır, kirişler, kolonyalar, çiviler, su boruları vesaire için gereken demir, toprağın altında bol miktarda bulunmaktadır. Bütün bu malzemelerin şekillenip binanın içine yerleşmeleri de doğal şartların hünerine kalmıştır. Esen rüzgar, yağan yağmur, biraz fırtına ve yer sarsıntısının da yardımıyla bütün tesisat, doğrama, aksesuarlar, tuğlaların arasında yerli yerine oturur. İşler o kadar rast gitmiştir ki, tuğlalar ileride doğal şartlarla cam diye bir şeyin oluşacağını biliyormuşçasına, gerekli pencere boşluklarını bırakarak dizilmişlerdir. Hatta ileride yine rastlantılarla meydana gelen su, elektrik, kalorifer tesisatlarının içlerinden geçebileceği boşlukları bırakmayı da unutmamışlardır. Dediğimiz gibi işler o kadar rast gitmiştir ki, rastlantılar ve doğal şartlar kusursuz bir tasarım ortaya koymuşlardır. Eğer bu hikayeye inanabilirseniz, bu kadar açıklamadan sonra şehirdeki diğer binaların, tesislerin, yapıların, yolların, kaldırımların, altyapı, haberleşme ve ulaşım sistemlerinin nasıl oluştuğunu da siz düşünüp bulabilirsiniz. Hatta konuyla da biraz ilgiliyseniz, şehrin kanalizasyon sisteminin evrimsel süreci ve mevcut yapılarla uyumu hakkındaki teorilerinizi açıkladığınız birkaç ciltlik bilimsel bir eser bile hazırlayabilirsiniz. Bu üstün çalışmalarınızdan dolayı akademik bir ödüle dahi layık görülebilir, kendinizi insanlık tarihine ışık tutacak bir deha olarak görebilirsiniz. Canlılığın rastlantılarla oluştuğunu öne süren evrim teorisi, işte tam böyle bir teoridir. Çünkü tek başına bir hücre bütün çalışma sistemleri, haberleşmesi, ulaşımı ve yönetimiyle bu büyük şehirle benzer bir karmaşıklığa sahiptir. Hücredeki mucize ve evrim teorisinin sonu. Darwin zamanında canlı hücresinin karmaşık yapısı bilinmiyordu. Bu nedenle dönemin evrimcileri canlılığın nasıl ortaya çıktığı sorusuna rastlantılar ve doğal olaylar cevabını vermenin çok ikna edici olduğunu sanmışlardı. Oysa canlılığın en küçük detayına kadar inen 20. yüzyıl teknolojisi, hücrenin insanoğlunun karşılaştığı en kompleks sistem olduğunu ortaya çıkardı. Bugün hücrenin içinde enerjiyi üreten santraller, yaşam için zorunlu olan enzim ve hormonları üreten fabrikalar, üretilecek bütün ürünlerle ilgili bilgilerin kayıtlı bulunduğu bir bilgi bankası, bir bölgeden diğerine ham maddeleri ve ürünleri nakleden kompleks taşıma sistemleri, boru hatları, dışarıdan gelen ham maddeleri işe yarayacak parçalara ayrıştıran gelişmiş laboratuvar ve rafineriler. Hücrenin içine alınacak veya dışına gönderilecek malzemelerin giriş çıkış kontrollerini yapan uzmanlaşmış hücre zarı proteinleri olduğunu biliyoruz. Bu saydıklarımız hücredeki karmaşık yapının yalnızca bir bölümünü oluşturur. Evrimci bir bilim adamı olan W.H.Thorpe, canlı hücrelerinin en basitinin sahip olduğu mekanizma bile insanoğlunun şimdiye kadar yaptığı, hatta hayal ettiği bütün makinalardan çok daha komplekstir, diye yazar. Hücre o kadar komplekstir ki, bugün insanoğlunun ulaştığı yüksek teknoloji hala bir hücre üretememektedir. Yapay hücre oluşturmak için yapılan bütün çalışmalar başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Öyle ki bugün hücrenin üretilmesi hedefi bir yana bırakılmıştır ve artık bu yönde çalışma yapılmamaktadır. Evrim teorisi ise insanoğlunun tüm bilgi ve teknoloji birikimi ile yapmayı başaramadığı bu sistemin ilkel dünyada tesadüfen oluştuğunu öne sürer. Bu, bir örnek vermek gerekirse, basım evindeki bir patlamayla şans eseri bir ansiklopedinin basılıvermiş olmasından çok daha düşük bir ihtimale sahiptir. Buna benzer bir başka benzetmeyi İngiliz matematikçi ve astronom Sir Fred Hoyle, 12 Kasım 1981'de Natür dergisine verdiği bir demecinde yapmıştır. Kendisi de bir materyalist olmasına rağmen Hoyle, tesadüfler sonucu canlı bir hücrenin meydana gelmesiyle bir hurda yığınına isabet eden kasırganın savurduğu parçalarla tesadüfen bir Boeing 747 uçağının oluşması arasında bir fark olmadığını belirtir. Yani hücrenin tesadüfen oluşması mümkün değildir ve mutlaka yaratılmış olması gerekir. Evrimcilerden itiraflar. Evrim teorisi canlılığın yeryüzünde ilk ortaya çıkışı konusunda büyük bir açmaz içindedir. Çünkü canlı moleküller rastlantılarla açıklanamayacak kadar komplekstir. Canlı hücresinin tesadüfen oluşması ise açıkça imkansızdır. Evrimciler hayatın kökeni sorusuyla 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde karşı karşıya geldiler. Moleküler evrim teorisinin en önemli ismi sayılan Rus evrimci Alexander I. Oparin, 1936'da yayınladığı Yaşamın Kökeni adlı kitabında şöyle diyordu. Maalesef hücrenin meydana gelişi evrim teorisinin tümünü içine alan en karanlık noktayı oluşturmaktadır. Oparin'den bu yana evrimciler hücrenin rastlantılarla oluşabileceğini ispat etmek için sayısız deney, araştırma ve gözlem yaptılar. Ancak yapılan her çalışma hücredeki karmaşık tasarımı daha detaylı bir biçimde ortaya koyarak evrimcilerin varsayımlarını daha da fazla çürüttü. Almanya'daki Johannes Gutenberg Üniversitesi Biyokimya Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Klaus Dozde de bu konuda şöyle der. Kimyasal ve moleküler evrim alanlarında yaşamın kökeni konusunda 30 yılı aşkın bir süredir yürütülen tüm deneyler, yaşamın kökeni sorusuna cevap bulmaktansa sorunun ne kadar büyük olduğunun kavranmasına neden oldu. Şu anda bu konudaki bütün teoriler ve deneyler ya bir çıkmaz sokak içinde bitiyorlar ya da bilgisizlik itiraflarıyla sonuçlanıyorlar. San Diego Scripps Enstitüsü'nden jeokimyacı Jeffrey Bada'nın aşağıdaki sözleri ise 20. yüzyılın sonunda evrimcilerin bu büyük açmaz karşısındaki çaresizliğinin ifadesidir. Bugün 20. yüzyılı geride bırakırken hala 20. yüzyıla girdiğimizde sahip olduğumuz en büyük çözülmemiş problemle karşı karşıyayız. Hayat yeryüzünde nasıl başladı? Evrim teorisinin hücrenin nasıl var olduğu sorusunu açıklayamamamasının en temel nedenlerinden biri hücredeki indirgenemez komplekslik özelliğidir. Bir canlı hücresi çok sayıda küçük organelin uyum içinde çalışmasıyla yaşar. Bu parçaların biri bile olmasa hücre yaşamını sürdüremez. Hücrenin doğal seleksiyon ve mutasyon gibi bilinçsiz mekanizmaların kendisini geliştirmesini bekleme gibi bir şansı yoktur. Dolayısıyla yeryüzünde oluşan ilk hücrenin yaşam için gerekli tüm organel ve fonksiyonlara sahip eksiksiz bir hücre olması gerekmektedir. Bu elbette söz konusu hücrenin yaratılmış olması demektir. Proteinler tesadüfe meydan okuyor. Hücreyi şimdilik bir kenara bırakalım. Çünkü evrim hücrenin alt parçacıkları karşısında bile çaresizdir. Hücreyi oluşturan yüzlerce çeşit karmaşık protein molekülünden bir tanesinin bile doğal şartlarda oluşması ihtimal dışıdır. Proteinler amino asit adı verilen daha küçük moleküllerin belli sayılarda ve çeşitlerde özel bir sırayla dizilmelerinden oluşan dev moleküllerdir. Bu moleküller canlı hücrelerinin yapı taşlarını oluştururlar. En basitleri yaklaşık 50 amino asitten oluşan proteinlerin binlerce amino asitten oluşan çeşitleri de vardır. Önemli olan nokta şudur. Proteinlerin yapılarındaki tek bir amino asitin bile eksilmesi veya yerinin değişmesi ya da zincire fazladan bir amino asit eklenmesi o proteini işe yaramaz bir molekül yığını haline getirir. Bu nedenle her amino asit tam gereken yerde, tam gereken sırada yer almalıdır. Hayatın rastlantılarla oluştuğunu öne süren evrim teorisi ise bu düzenlilik karşısında çaresizdir. Çünkü söz konusu düzenlilik asla rastlantıyla açıklanamayacak kadar olağanüstüdür. Kaldı ki teori henüz amino asitlerin tesadüfen oluştukları iddiasına bile geçerli bir kanıt ya da açıklama getirememektedir. Bunu da biraz sonra inceleyeceğiz. Proteinlerin fonksiyonel yapısının hiçbir şekilde tesadüfen meydana gelemeyeceği, herkesin anlayabileceği basit olasılık hesaplarıyla dahi rahatlıkla görülebilir. Örneğin bileşiminde 288 amino asit bulunan ve 12 farklı amino asit türünden oluşan ortalama büyüklükteki bir protein molekülünün içerdiği amino asitler 10, üstü 300 farklı biçimde dizilebilir. Bu bir rakamının sağına 300 tane sıfır gelmesiyle oluşan astronomik bir sayıdır. Ancak bu dizilimlerden yalnızca bir tanesi söz konusu proteini oluşturur. Geriye kalan tüm dizilimler hiçbir işe yaramayan, hatta kimi zaman canlılar için zararlı bile olabilecek anlamsız amino asit zincirleridir. Dolayısıyla yukarıda örnek verdiğimiz protein moleküllerinden yalnızca bir tanesinin tesadüfen meydana gelme ihtimali 10 üstü 300'de 1 ihtimaldir. Bu ihtimalin pratikte gerçekleşmesi ise imkansızdır. Matematikte 10 üstü 50'de 1'den küçük ihtimaller, 0 ihtimal kabul edilirler. Dahası 288 amino asitlik bir protein, canlıların yapısında bulunan binlerce amino asitlik dev proteinlerle kıyaslandığında oldukça mütevazi bir yapı sayılabilir. Aynı ihtimal hesaplarını bu dev moleküllere uyguladığımızda ise imkansız kelimesinin bile yetersiz kaldığını görürüz. Canlılığın gelişiminde bir basamak daha ilerlediğimizde tek başına bir proteinin de hiçbir şey ifade etmediğini görürüz. Şimdiye kadar bilinen en küçük bakterilerden biri olan Mycoplasma hominis H39'un bile 600 çeşit proteine sahip olduğu görülmüştür. Bu durumda tek bir protein için yaptığımız üstteki ihtimal hesaplarını 600 çeşit protein üzerinde yapmamız gerekecektir. Sonuçta karşılaşacağımız rakamlar ise imkansız kavramının çok ötesindedir. Şu anda bu satırları okuyan ve şimdiye kadar evrim teorisini bilimsel bir açıklama sanmış olan bazı okuyucular, belki buradaki rakamların abartıldığından, gerçekleri yansıtmadığından endişe edebilirler. Hayır, bunlar kesin ve somut gerçeklerdir. Hiçbir evrimci de bu rakamlar karşısında bir itirazda bulunamaz. Tek bir proteinin tesadüfen oluşma ihtimalinin, bir maymunun daktilo tuşlarına rastgele basarak hiç hata yapmadan insanlık tarihini yazması kadar imkansız olduğunu onlar da kabul etmektedirler. Ama diğer açıklamayı yani yaratılışı kabul etmektense bu imkansızı savunmaktadırlar. Pek çok evrimci bu gerçeği itiraf eder. Örneğin Harold Bloom adlı evrimci bilim adamı, bilinen en küçük proteinlerin bile rastlantısal olarak meydana gelmesi tümüyle imkansız gözükmektedir demektedir. Evrimciler moleküler evrimin çok uzun bir zaman sürdüğünü ve bu zamanın imkansız olanı mümkün hale getirdiğini iddia ederler. Oysa ne kadar uzun bir zaman verilirse verilsin, amino asitlerin rastlantısal olarak protein oluşturmaları imkansızdır. Amerikalı jeolog William Stokes bu gerçeği kabul ederken, eğer milyarlarca yıl boyunca milyarlarca gezegenin yüzeyi gerekli amino asitleri içeren sulu bir konsantre tabakayla dolu olsaydı bile, yine protein oluşamazdı diye yazar.